Ayrım 19, sayfa 182. Refet Vardar, Selçuk'un yükselişiyle ilgili gösterdiği çabayı, onu olmayan oğlu gibi benimseyip, nasıl desteklediğini hafızasından sinema şeridi gibi geçirdiğinde, bu kadar sahiplendiği yeğeninin kendisinde yarattığı hayal kırıklığına tahammülsüzlük duymadan edemedi. Aslında isyanı büyüktü ama kimseye diyecek bir şeyi yoktu. En başta Selçuk'a bir şey diyemiyordu. Zira onun bütün kararlarını, yaptıklarını onaylamış ve desteğini suistimal etmeyeceğine inançla anlattıklarına inanmıştı. Oysa onlar iki kardeş, koca adamlar olmuş, fabrika yönetimini ele almışken bile babalarının muntazaman çağırıp işin gidişatı hakkında rapor aldığını, tartışma açtığını, fikirlerini vermeye devam ettiğini hatırladı. O zamanlar babasının kontrol mekanizmasını hep üzerinde hissettiğinden bundan rahatsız olur, gurur konusu yapardı. Halbuki esas gurur kırıklığı, kontrol edilemeyen Selçuk'un sebep olduğuydu ve bir kez yaşanmıştı. Artık tedavisi yoktu. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Epeydir düşündüğü yönetim kurulu başkanlığından ayrılma fikrini gerçekleştirmekte geç kalmıştı. Bir an evvel istifasını verecekti. Bundan sonra değil benzerini yaşamak, yaşamış olduğunun hatırası bile kabuslar görmesine yetecekti. Ne zamandır arzuladığı gibi kemanıyla, plaklarıyla, teknesiyle daha çok vakit geçirmek ve huzur bulmak istiyordu. Sigarasından bir nefes daha aldı ve çalışma masasına doğru ilerledi. Piyanonun yanından geçerken üzerinde kapağı açık kutusunda duran kemanını parmak uçlarıyla okşadı. Guarnieri'nin kızıl kahve bedeninden sıcak ışıltılar yayılıyordu. Dayanamayıp eline aldı, piyanonun diğer ucunda, gümüş çerçevenin içinde, rahmetli kız kardeşi Seher'in ölümünden kısa bir süre önce buraya geldiğinde, bahçede beraber çekilen fotoğrafları durmaktaydı. Resimde, yüzünde muzip bir ifadeyle ağabeyinin yanı başında durmuş, kameraya gülümseyen Seher, sanki geçen zamana meydan okumaktaydı. Öyle naif, öyle her bir dertten habersiz bakıyordu ki, Refet Vardar birden kız kardeşini yaşarken hele son günlerinde gerektiği gibi koruyamamış olduğu duygusuyla sarıldı. İçini çekti ve nefesini bırakırken havaya üzüntü ve pişmanlık yayıldı. Uzunca bir zamandır yapmadığı bir iş hesaplaşmaya girdi. Refet Vardar, oğlu gibi sahiplenmek istediği yeğeninin iş hayatındaki hırsını ve aile için mücadelesini büyük bir iyi niyetle sadece onun azimli ve yırtıcı bir iş adamı olacağına dair işaret gibi görmüş, daha doğrusu öyle görmek istemişti. Diğer yeğeni Berke'nin, yönetim kurulu dışında holding yönetiminde bir yer talep etmemesi, yurt dışındaki tahsilinden geri döndüğünde kendisine sunulan imkanları dahi sahiplenmeyip Selçuk'a yol açması, zaten holdingle ilişki istemediğinin bariz işaretiydi. Dolayısıyla Refet Bey, erkek kardeşinin oğlundan yana aldığı tavrın, kız kardeşinin oğluna karşı da olması gerektiği üzerinde pek fazla düşünmek ihtiyacı hissetmemişti. Zira bunun aslında Berke'nin kendi seçimi olduğunu düşünmüştü. Ama her şey fazla ileri gitmişti. Berke'nin başında olduğu, hayallerini ve emeğini yatırdığı iş de batırılmıştı. Üstelik hem kazanan hem yatırımlara yolu açık bir işken. Duayeni olarak ailenin her ferdine eşit kol kanat gerebilmiş, yeni nesli de birleştirebilmiş olmayı diledi. Ama olamamıştı işte. Belki aile bağlarından ötürü Selçuk'u Berke'den daha fazla Vardar görmesi, belki Selçuk'un işi sahiplenmekteki hırsı ve baskısı, bir şeyler onu istediği gibi tavır almaktan alıkoymuştu. Ama şu anda en fazla yüreğini acıtan, Selçuk'un elinden tutup ona destek olmak isterken, Seher'in örselenmesine, gururunun kırılmasına nasıl izin verdiğini hatırlamak olmuştu. Artık yapacak bir şey olmaması vicdani rahatsızlığını engelleyemiyordu. Bu duyguyu hiç bu kadar yoğun yaşamamış olduğunu fark ettiğinde anıları çoktan o korkunç tatsız günü o günkü canlılığıyla karşısına getirmişti. Seher, hafta sonunu beraber geçirmek üzere ağabeyini ziyarete gelmişti. İki kardeş harika zaman geçirmekteydiler. Refet Vardar, kendisinden epey küçük olan kız kardeşinin Rint, Bohem ve muzip tarafıyla çok keyiflenirdi. Arada bir bu karakterinden ötürü ona şaka yolu takılmadan edemezdi ama Seher buydu. başka türlü olamazdı ve olduğu hali ona çok yakışırdı. Büyük yaş farkından dolayı arkadaşlık kurabilmeleri epey zaman almıştı ama bu ilişki kurulduğundan beri de aralarından su sızmamıştı. Diğer kardeşlerine nazaran sanatla iç içe olmaları onların sohbet konularını başka bir yumuşaklığa ve dinlenceye taşırdı. Bu ziyaretinde de bir kısa hafta sonundan dolu dolu yaşanacak kaliteli bir zaman dilimi çıkarmaktaydılar. Ya içkileri, sigaraları ellerinde tatlı sohbete, ya seher piyanoda ağabeyinin kemanına eşlik ederken müziğe doyuyorlardı. Bazen seher bahçede oturup son olacağını henüz kimsenin bilmediği sulu boya tablosuna yeni renkler dokunduruyor, ağaçlara, güllere, denize, martılara bakıp eskizler çalışıyordu. Her şey o kadar güzel, o kadar nostalji doluydu ki ilerlemiş yaşlarına rağmen her ikisi de yine çocukluklarına, gençlik yıllarının heyecanlı günlerine geri dönmüşlerdi. Her ikisi için de adeta sihirli bir hafta sonuydu. Ta ki Selçuk boy gösterene kadar. Selçuk, Holding Yönetim Kurulu'nda bir koltuk istemekteydi ve Berke'nin senelerdir bu hakkı kullandığından şikayet ediyordu. Berke senden önce döndü tahsilden demişti Refet Bey. Ama o makamı hak ediyor mu diye sormuştu yeğeni. Selçuk'un belli ki çok hazırlıklı geldiği görüşmede Refet Bey onu büyük bir temkinle dinlemiş, kafasının arkasındakileri anlamaya çalışmış ama ancak onun anlattıklarına cevap vermekle yetinmişti. Selçuk, amcasının gönlünü almayı bilmiş, size hayranlığımı bilirsiniz, bana çok emek verdiniz, oğlunuz yerine koydunuz diyerek girizgah yapmıştı. Bu noktada hep olmak istediği gibi adil davranmak arzusuyla doğru demişti Refet Bey, çok doğru. Seni olmayan oğlumun yerine koydum hep. Ama Berke de diğer yeğenim ve onu çok takdir ediyorum diye cevaplamıştı. Bu cevabı üzerine Selçuk'un gözlerindeki kıskançlık pırıltılarını fark etmesi uzun sürmemişti. Onun oturuşundaki rahatsızlıktan, bacaklarını, kollarını nasıl yerleştireceğini bilememesinden, söyleyeceklerinin daha farklı bir yere varacağını sezmişti. Bu kadar senelik beşeri tecrübesi yanında yeğeninin kurnaz oyunları hafif kalırdı. Nitekim Selçuk kafasındakileri kusar gibi dökmeye başlamıştı. Sanırım diye düşünceli bir tavırla başlayarak onun hakkında size söylemem gereken bir şey var. Bence doğuya yatırım sebebiyle az temettü dağıtması tamamen palavra. Yönetim kurulunun onayından geçirmeden Astaş'ın hisselerinden ustabaşlarına ve idari personeline epey pay dağıtmış. Personelinin ve işçilerinin bazılarının çocuklarına da yurt dışında burs veriyor. Bütün bunlar ortaklara dönmesi gereken paralar iken, Refet Bey, Astaş tamamen Berke'nin kendisinin kurduğu ve holdingden bağımsız bir kuruluş. Kendi yönetim kurulu kararları var diyerek kesmişti onun sözünü. Ama Selçuk ısrarcıydı. Usanmadan devam etmişti. Evet ama sonunda piyasada bunun lafı çıkar. Holdinge bağlı olmasa da ailemizin bireylerinden birinin yönettiği şirketin kasasını kendi arzu ettiğince kullanıyor olması hepimizi rencide eder. Hem de Astaş ile Holding arasında söz konusu olan yüklü kont garanti mektubu varken. Bu şikayet üzerine Refet Bey, olumlu bir yönde de olsa, bu tip harcamaların gayet tabii ki yönetim kurulundan geçirilmesi gerektiğini, Berke ile konuşacağını belirtmiş ve konunun burada kapanacağını zannetmişti. Ama yok, Selçuk'a bu yetmemiş, Astaş'a Holding'den bir kontrolör koymayı teklifle, arzu edilirse kendisinin dışarıdan birini ayarlayabileceğini söylemişti. Astaş'ın idare heyetinde zaten aileden iki birey daha var. Nesibe ile Saffet diye sabırla cevaplamıştı Refet Vardar. O zaman Selçuk'un dili biraz daha çözülmüş ve esas isteğini iletmişti. Ben yönetici kadroya bir adam yerleştirsek diyordum, günlük gidişatı takip etmek için. Bunun düşüncesi dahi gelmişti Refet Bey'i. Ailede o güne dek yapılmayan işlerdi konuşulan. Bu apaçık Berke'nin yanına casus yerleştirmek demekti. Bunu böyle anladığını ifade etmişti hırslı yeğenine ve Berke'yi suçlu çıkarmak arzunun nereden doğdu Selçuk? Neler var kafanda diye sormadan edememişti. Bu soru üzerine bir müddet durmuştu Selçuk. Sıkıntılı, tiklerle dolu bir bekleyiş esnasında süratle bir şeyler düşündüğü muhakkaktı. Refet Vardar karşısında gördüğünden son derece rahatsız olmaya başlamış ama bir taraftan da Selçuk'un aklına koyduğu bir güç uğruna böylesine gözü kara olmasından da gizli bir memnuniyet duymuştu. O kafasındaki bu ikilemi çözmeye çalışırken Selçuk zaten cevabıyla yeniden devreye girmişti. Hiç beklenmedik bir cevaptı dudaklarından dökülen. Aile yüzüğü diye mırıldanmıştı hafif tereddütle. Belli ki ya daha bu başlığı nasıl kullanacağını henüz tam karar verememişti ya da amcasınca nasıl karşılanacağından emin değildi. Refet Bey meraklanmıştı. Ne olmuş aile yüzüğüne? Büyük babam aile yüzüğünü Berke'ye bıraktığı için holdingin başında kendisinin olması gerektiğine inanıyor. Refet Vardar, hali hazırda ailenin duayeni ve holding yönetim kurulu başkanı olarak Berke'den bugüne dek değil buna benzeyen, andıran bir ifade ve niyet dahi hissetmediği için inanamaz bir tavırla ''Sana mı söyledi bunu?'' diye sormuştu. Selçuk artık bu kadar büyük bir yalana en azından şimdilik girmeye çekindiğinden itiraf etmişti. Hayır, böyle bir şeyi söylemeye cesaret edemez ki. Ama ne kadar yakınız bilirsiniz. Konuşmalarından bu gücün kendisinin hakkı olduğuna dair inancını sezdim. Refet Vardar, içi dışı bir olan Berke'nin böyle bir arzusu varsa bile ancak ileriye dönük bir istek olabileceğini düşünmüş ve holdingin yeni nesil yöneticileri zaten sizler olacaksınız. Bundan tabii ne olabilir? Üstelik umarım unutmadın. Senin holdingden yönetim kuruluna alınman için ne zamandır ısrarcı olan Berke diye cevaplamıştı. Selçuk atılmıştı hemen. Ama Berke'nin görev teslimini beklemeye sabrı olacağını sanmıyorum. Amber'in gibi becerikli ve hırslı bir karısı var. İyi bir takım oluşturuyorlar. Üstelik bizim nesilden soyadımızı yürütecek tek erkek çocuk onların oğlu. Bu durum imparatorluğu tek başına sahiplenmek için Berke'nin iştahını açmıyor mu sanıyorsunuz? Refet Vardar şimdi o günü hatırlarken, o zaman Selçuk'un bu sorusunun bittiği noktada yaşadığı iç sıkıntısını şu anda tekrar hissetti. Kendisini Selçuk'u susturmak üzere sigarasını tutan sağ elini havaya kaldırırken hatırlıyordu. Ama hırslı yeğeni amcasının bu işaretine kendisine anlatılanları kabullenmediği anlamını vermiş olmalıydı ki ısrarla ve bu defa hırsı çok belli sesini kontrol edemeyerek amcasına iki adım daha yaklaşıp devam etmişti. Bir düşünün amca. Berke'nin holding üzerindeki gizli hayalleri ailemiz için bir tehlike olur. Fazla değil, birkaç sene sonra ancak iş buraya geldiğinde Selçuk, amcasının gözlerinin başka bir noktada olduğunu fark edip susmuş ve arkasına dönmüştü. Seher Vardar, çalışma odasının kapısında durmaktaydı. Bakışları her şeyi duyduğunu belli etmekteydi. Elmacık kemikleri hırsla kasılmış, neredeyse ağlamak üzere olan gözlerinde yaşlar pırıldamakta, dudakları titremekteydi. Refet Bey, duruma el koymak üzere kız kardeşine doğru yürümüştü. Seher, ama Seher tokat yemiş gibi bir bakışla dönmüş, uzaklaşırken de Selçuk'un ağzından dökülen düşman sözleri duymuştu. Tüh Allah kahretsin, bu karının ne işi vardı burada? Ne zamandan beri dinliyordu bizi? Refet Bey, karşısındaki çerçeveden tatlı bir yaramaz çocuk tebessümü gönderen Seher'e bakarken içi sızlayarak Selçuk'un çirkin kelimelerinin ardından duyduğu dehşeti hatırladı. Kolunu Selçuk'a doğru uzatıp hiddetle işaret parmağını sallayarak ''Derhal içeri girip halandan özür dile'' demişti. Şimdi düşünüyordu da hiç gerektiği kadar kızmamıştı Selçuk'a, kızamamıştı. O da bunun pekala farkında, ellerini pantolon ceplerine sokup olduğu yerde yaylanmış ve çok korktuğu bir şeyden, duyulan itirafıyla artık temize çıkmış duygusuyla rahat, ''Burada bizi dinleyemeyeceğini söylemiştiniz amca. Gelip burnunu sokmayacaktı konuşmamıza. Cadı, özür falan borçlu değilim ona.'' diye cevaplamıştı. Refet Vardar çalışma odasının kapısına doğru ilerleyerek Selçuk'la görüşmelerinin bittiğine açıklık getirmişti. O gün için ona son sözleri, ''O zaman şimdi burayı terk ediyorsun. Halandan özür dileyeceğin zaman gelirsin.'' olmuştu. Sonra üst kata, kız kardeşinin kaldığı yatak odasına çıkmış ve onu teselliye çalışmıştı. Ama şu an çok daha iyi biliyordu ki o gün inandırıcı olmaktan çok uzak kalmıştı. Seher hıçkırıklar içinde kim ekti Selçuk'un yüreğine bu nefret tohumlarını diye sormuş, hıçkırıklar arasında devam etmişti. Bana karı dedi, düşünebiliyor musun karı? Bu ailede kim kimin için kullandı bu kelimeyi şimdiye kadar? Berke de ben de ona sevgiden başka bir şey vermedik halbuki. Refet Vardar, kız kardeşinin kalbinin kırılmasına üzülmüş ama bir türlü de fikren Selçuk'tan vazgeçememiş, sadece Seher'i yatıştırmaya çalışmıştı. Seher'cim, senden özür dileyecektir. Ne çeldi aklını ben de bilmiyorum. Yaptığı affedilecek halt değildi. O zaman benden de onu affetmemi bekleme demişti Seher Vardar. Affetmeyeceğim. Hayatımda ilk defa birini affetmeyeceğim. Sonra bir hatırlatma yapmıştı ağabeyine. Biliyor musun, babam yaşarken ailede kimse kin, nefret kusmazdı birbirine. Refet Bey bu söyleneni ister istemez kabullenerek haklısın demek zorunda kalmıştı mahcup bir ifadeyle. Babamdan sonra onun gibi kuvvetli liderlik yapamadık aileye. Aslında zor telaffuz ettiği bu itiraftan sonra kardeşinin omzuna koluna atıp onu ikna etmek isteğiyle konuşmuştu. Sana söz veriyorum, her şey hallolacak. Hadi gel, aşağı inelim, balkonda birer kadeh bir şeyler içip şu sıkıntımızı atalım. E şimdi düşünüyordu da aslında o günden beri hiçbir şey hallolmamıştı. Ancak her şey Selçuk'un planladığınca gelişmiş ve işte bugünlere gelinmişti. Bahsi geçen özrü Selçuk halasından hiçbir zaman dilememişti. Seher, ağabeyinin evinden ona dargın değilse bile kırgın ayrılmış ve çok kısa bir süre sonra çok ani olarak hayata veda etmişti. Selçuk'un suçlamaları karşısında Berke'nin zaten çok iyi bilen dürüstlüğü ispat edilmiş olmasına rağmen onun hem iş hayatından hem aile birliğinden bir yıldız gibi kaymasına izin verilmişti. Geçen zaman süresince Refet Vardar yine Selçuk'un elinden tutmuş ve onun basamakları çıkışını kolaylaştırmak üzere hep yanında olmuştu. Refet Bey, kız kardeşiyle geçirmiş olduğu son güzel ve özel günün anısı fotoğrafı yerinden alıp camın üzerinden Seher'e bir öpücük dokundurdu. Ona duyduğu özlem ve vicdan azabı ilk kez bu kadar yoğunlaşmıştı. Her şeyi başa sarmak, yeniden ele almak, daha farklı bir duruş sergilemek isterdi ama yaşanan yaşanmıştı ve yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Kesin kararlıydı. Bu tip iç hesaplaşmaları onu gittikçe daha sık yoklamaya başlamıştı ve artık tek istediği huzurdu. İstifa mektubunu bu gece yazıp hemen yönetim kuruluna sunacaktı. Ama hemen geçemedi çalışma masasına. Yaşadığı duygusal anlar ve geçmişin incinmişliğine karşı duyduğu çaresizlik hissi onu yormuştu. Kemanının onu dinlendireceğini biliyordu. Cebinden mendilini çıkarıp sol omzuna yaydı, kemanını yerleştirdi, bacaklarını hafifçe iki yana açtı, yayını tellerinin üzerinde gezdirip akordunu kontrol etti, hazırdı. Derin bir nefesle gözlerini kapadı ve Samuel Barber'ın Yaylı Çalgılar için Adagio'su hüzünlü bir huzurla havaya yayıldı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Samuel Barber, Samuel Barber, Adagio, Adagio